Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu programda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tatbik ettiği talim-i terbiye usulleri konusunu görüyoruz. Geçen programımıza bir giriş yaptık, bir başlangıç yaptık. Uzun bir konu, başlıkları gelecek, örnekleri gelecek ve buradan da bütün eğitim, öğretim camiamızın, öğretmenlerimizin, vaizlerimizin, hocalarımızın, anne babaların buradan Efendimizin bu örnek terbiye ve talim usullerini öğrenip tatbik etmeye inşallah karınca kararınca bir katkısı olmaya çalışacaktır bu konuştuklarımız. Ve sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hak bize en büyük örnek olarak, en büyük muallim olarak takdim ediyor ayet-i kerimede. Geçen sohbetimizi bu ayetle tamamlamıştık ama vaktimiz yetmediği için ayet üzerine fazla duramadık. Bu Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah nezdindeki değerini, şerefini anlatan, aynı zamanda bizim nezdimizde de Efendimizin ne kadar şerefli, değerli bir konumda olması gerektiğini öğreten ve Resul Efendimiz Aleyhisselam'a sevgimizin, saygımızın çok yüksek seviyede olmasını bize öğreten çok büyük bir ayet-i kerime, Tevbe suresinin 128. ayet-i kerimesi ve aynı zamanda insanlara muallim olacak, öğretmen olacak, insanlara hakkı, hakikati, doğruyu öğretecek öğretmenlerin de sahip olması gereken vasıfları da dile getirmiş oluyor. Yani benim peygamberim işte böyle bir peygamber. Onu ben insanlara muallim yaptım. Bir muallimin böyle yüce vasıfları da sahip. Dolayısıyla siz de hakiki muallim, gerçek muallim olmak için bu vasıflara gücünüz yettiği kadar sahip olmalısınız. Ne kadar buna sahip olursanız o kadar bu vazifeyi hakkıyla, layıkıyla yerine getirirsiniz. Ne kadar bu vasıflardan ari, uzak olursanız, görünürde öğretmen gibi gözükseniz bile hakikatte bu vazifeyi hakkıyla yerine getiremezsiniz, ifa edemezsiniz diye bunu anlamış oluyoruz. Yani ayeti kerimeyi birkaç açıdan ele almak gerekiyor. Ayetimiz şu idi. Estağfirullah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفُ الرَّح۪يمِ Sadakallahu l-Azim. Yemin olsun ki, and olsun ki, جَاءَكُمْ size geldi, Resulün, bir elçi geldi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın burada dikkatlerimize arz edilen, sunulan birinci özelliği, birinci vasfı Resul olmasıdır. Yani elçi olmasıdır. Kimin elçisi? Elçi birisinin elçiliğini yapar. Mesela diyeyim kralların elçileri vardı. Şimdi devletlerin mesela elçileri var, büyük elçilikler var. Devlet, diyeyim ki Türkiye Cumhuriyet Devleti, belki 150 ülkede büyük elçiliklerimiz var. Bazı ülkelerde birden çok elçilikler var. Ne yapıyor elçi? Elçiye kendisini gönderen devleti, onun diyeyim ki efendim, işte cumhurbaşkanını, devlet başkanını temsil ediyor. O ülkede o elçiye karşı yapılan her türlü muamele o elçinin temsil etmiş olduğu devlete ve devlet başkanı yapılmış gibi kabul ediliyor. Yani övgüler, ona yapılan övgü o elçiyi gönderen devlete ve devletin başkanına övgü sayıldığı gibi o elçiye karşı bir hakaret, bir aşağılama, bir alay veyahut da bir kötülük veya bir saldırı otomatikmen o devlete saldırı gibi kabul ediyor. Bugünkü günümüzdeki uygulamalar da böyledir. Dolayısıyla elçi dediğimiz zaman bu çok önemli bir vazife bu. Neye göre değişiyor? O kişi kimin elçisi ise gönderenin durumuna göre değişiyor. Gönderen ne kadar güçlüyse elçi de o kadar önemli bir konuma sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla şimdi buradaki Resulün, o bir Resul. Yani sıradan bir insan değil. Kendiliğinden bir iş yapan bir insan değil. Resul, elçi. Kimin elçisi? Ahmet'in mi, Mehmet'in mi? Hayır. Bir devletin gönderdiği bir büyük elçi mi? Hayır, değil. Kim? Alemlerin Rabbinin elçisi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bir kulu kendisini elçi yapmışsa, demek ki o elçi Allah adına iş yapıyor. Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Konuştukları Allah adına konuşmalardır. Yaptıkları Allah adına yaptığı işlerdir. Şimdi o elçiyi sevmek Allah'ı sevmek demektir. O elçiye saygı Allah'a saygı demektir. O elçiye isyan Allah'a isyan demektir. O elçiyi alay etmek Allah'a alay etmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten pek çok ayet-i kerimesinde Allah ile Resulünü hep aynı ayette zikrediyor. Özellikle itaat konularında, ittiba konularında, sevgi konularında orada Cenab-ı Hak hep peygamberini, Resulünü kendisiyle beraber zikrediyor. Çünkü biz Allah'ı görmüyoruz. Biz Allah'ı duymuyoruz. Biz Allah ile konuşmuyoruz. Allah'ı duyan, Allah ile konuşan, Allah'tan vahiy eden onun elçisi. Dolayısıyla burada Resul kelimesi, elçi kelimesi Efendimiz Aleyhisselam'ı tavsif eden çok önemli, kilit bir kelime. Bu bizi nasıl ne ilgilendirir? Bizi ilgilendiren de şurası. Biz de Resulullah'ın Resulü olursak, yani Resul Efendimiz Allah'ın elçisi, biz de Allah'ın elçisinin elçisi olursak, o zaman biz de değer kazanmaya başlarız. Dolayısıyla her bir öğretmenin, her bir vaizin din anlatırken Resulullah'ın elçisi konumunda olması lazım. Kendi kafasına göre din anlatmayacak. Ben böyle düşünüyorum, ben böyle anlıyorum, ben böyle değil. Senin benim anlayışım din olamaz ki. Resul Efendimiz Aleyhisselam kendi kafasından mı din anlattı insanlara? Resul Efendimizin kendi kafasına din anlatma yetkisi yok ki. O elçi çünkü. Nasıl ki Resul Efendimiz Aleyhisselam bu dini Allah'tan aldığı şekliyle, Allah'ın emrettiği şekliyle, Allah'ın vahyettiği şekilde hiç değiştirmeden, bozmadan tebliğ ettiyse ve aynı zamanda kendisi de o anlattığı uygun tarzda yaşayıp örneklendirdiyse, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam sonraki öğretmenler de Resulullah'ın elçisi olacaklar. Kendi kafalarına göre din anlatmayacaklar. Resulullah'ın anlattığı dini anlatacaklar. Ve Resulullah Efendimiz'in anlattığı şekilde anlatacaklar. Ve Resulullah Efendimiz'in temsil ettiği şekilde o dini temsil edecekler. O zaman ne olur? O zaman işte efendim biz de buradaki bahsedilen öğretmen olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın Resul, elçi olma vasfından kendimize bir pay almış oluruz. Onun dışında eğer efendim biz Resul Efendimiz'in anlattığı dini anlatmazsak, onun anlattığı gibi anlatmazsak, onun yaptığı gibi yapmazsak, o zaman biz de kendi kafamıza göre bir din ortaya koyarız ki o zaman işler karışır. Dolayısıyla değerli kıymetli dinleyenlerimiz orada dekadecekum Resulün kelimesi, elçi kelimesi çok kilit bir kelimedir. O Resul Efendimiz Aleyhisselam'ı anlatan çok önemli bir kelime olduğu gibi aynı zamanda Allah'ın dinini anlatacak herkes için de çok anlamlı bir kelime olmalıdır. Bak bunun efendim misali vardır. Misali Efendimiz Aleyhisselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh Efendimiz'i Yemen'e vali olarak, muallim olarak hem idareci hem de muallim. fakih, yani onun bütün din işlerine bakacak efendim kişi olarak görevlendiriyor ve gönderirken, hatta Efendimiz Aleyhisselam Muaz bin Cebel Efendimiz'i bindiriyor deveye, kendisi maşiyen yürüyerek gidiyor, Hazreti Muaz deve üzerinde ve o şekilde uğurluyor Medine'den, o şekilde uğurluyor. Muaz bin Cebel diyor ki, ya Resulallah, siz efendim maşiyen yürüyerek geliyorsunuz, ben deve üzerindeyim, ben bu olmaz. Edeben ben bunu efendim uygun bir şey değil, yani ben buna su edip kabul ederim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, hayır diyor. Sen diyor böyle bineceksin diyor, ben seni yolcu edeceğim diyor. Çünkü sen çok önemli bir iş yapmak üzere gidiyorsun. Yapacağın vazifenin, işin ne kadar büyük olduğunu da bu şekilde sana göstermiş oluyorum diyor Hazreti Efendimiz Aleyhisselam. Sonra onu uğurlarken epey konuşmalar oluyor. O konuşmanın birisi de şu. Efendimiz diyor ki, ey Muaz, seni diyor bir Yemen'e gönderiyorum bir vali olarak ve oranın alimi olarak. İnsanlar sana dava getirecekler. Aralarında problem olmayacak. İşte efendim şu bu. Sen onlar aslında neye göre hükmedeceksin? Diyor ki, ya Resulallah, öncelikle diyor Allah'ın kitabına bakacağım diyor. Allah'ın kitabında, Allah'ın ayetlerinde o konunun, o meselenin açıklaması varsa, hükmü varsa diyeceğim ki Allah ayette şöyle buyuruyor. Dolayısıyla bunu şunu şöyle yapın, böyle yapın. Allah'ın ayetiyle hükmedeceğim. Kur'an-ı Kerim ayetiyle. Peki diyor, ey Muaz diyor, Kur'an-ı Kerim'de bulamazsan o konunun, o davanın hükmünü ne yapacaksın? O zaman diyor, ya Resulallah, senden öğrendiğim, senin sünnetinle, senin hadislerinle o davayı çözmeye çalışacağım. Ne kadar bilebiliyorsam, ne kadar kafamda varsa. Peki diyor, ey Muaz diyor, benim sünnetimle de onun hükmünü bulamazsan ne yapacaksın? O zaman diyor, ya Resulallah, aklımla iştihad edeceğim. Kur'an-ı Kerim biliyorum, hadisi biliyorum, davayı biliyorum. Dolayısıyla onlardan hareketle ben efendim aklımı çalıştırarak, bu böyle olursa doğrudur diyerek, iştihad yaparak bunun kararını vereceğim. Böyle yapacağım ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselam da şu ifadeyi kullanıyor. İşte bu Resul kelimesi bizim için ne anlama ifade ettiğini de burada görüyoruz. Elhamdülillahillezî veffeka Resul'e Resulillah. Allah'ın elçisinin elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Allah'ın Resulünün Resulünü muvaffak kılan. Orada ne oldu? Orada Muaz bin Cebel Efendimiz Resulullah'ın elçisi oldu. Nasıl ki efendim Resulullah Efendimiz Allah'ın elçisi ise, Allah'tan aldığı şekilde o dine, o vahyi tebliğ ettiyse, öğrettiyse, Muaz da Efendimizin elçisi olarak Yemen'e gitti. Kendi kafasına göre gitmedi. Dolayısıyla her birimiz, her bir öğretmen, her bir vaiz, her bir imam, Allah'ın dinini anlatan her bir şahıs, bizim birinci vasfımız bu hadiste olduğu gibi Resulü Resulillah, Allah'ın Resulünün elçisi olma. Bunu ne kadar gerçekleştirirsek o kadar biz doğru din öğretmiş oluruz. Bu noktada ne kadar gevşek davranırsak o zaman biz insanlara din adına yanlış şeyler de anlatabiliriz. Dolayısıyla bu ayetteki bu Resul kelimesini es geçmemek lazım. Bunu dikkat etmek lazım. İyi bakmak lazım buna yani. İyi bakmak lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın en önemli vasfı Resul. Ve hiçbir işi, hiçbir sözü kendi adına değil. Yani ben Muhammed olarak bunu söylüyorum. Yok. Ben Resulullah olarak bunu söylüyorum. Benim söylediklerim Allah'ın onayladığı, Allah adına söylenecek sözlerdir. Dolayısıyla bana iman ettiğiniz zaman Allah'a iman etmiş olacaksınız. Bana itaat ettiğiniz zaman Allah'a itaat etmiş olacaksınız. Bana isyan ettiğiniz zaman da Allah'a isyan etmiş olacaksınız. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın temsilcisi. Biz Cenab-ı Hakk'ı görmüyoruz, onu duymuyoruz, onu görmüyoruz, onunla konuşamıyoruz. Ama Resul Efendimiz Aleyhisselam bizim adımıza Allah ile görüşüyor, Allah'tan vahiy alıyor ve Allah'ın emrini bize getiriyor. Dolayısıyla Allah görünmüyor ama Resul Efendimiz'i görebiliyoruz. Allah bizimle konuşmuyor ama Resul Efendimiz bizimle konuşuyor. Allah'ın bir örnekliğini göremiyoruz çünkü bizim idrakin ötesinde, ama Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlakı ve her şeyi onu biz görebiliyoruz. Böyle olunca da Efendimiz bizim için örnek, Allah temsil eden örnek olmuş oluyor. Bu elçinin bir özelliği var. Min enfusikum. Sizden bir elçi. Bu da yani Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük bir rahmeti olduğunu bize gösteriyor. Sizden bir elçinin birinci anlamı Arap bir peygamber. Şimdi biz kimimiz Türk'üz, kimimiz Kürt'üz. Dinleyenler Arap olanlar da olabilir. Biz dinleyenler de olabilir. Yani şimdi şunu söyleyebiliriz. Yani bu peygamber Arap peygamberse bizi ne ilgilendirir falan diyebiliriz. Bizi ilgilenen tarafı da var. Arap peygamber çünkü Cenab-ı Hak onu ilk defa Arapça bir Kur'an'la bir Arap toplumuna gönderiyor. Mekke Arap toplumu. Arapça insan Arapça konuşuyorlar. Dolayısıyla onlara kendi dillerinden Arapça olarak konuşan, Arapça olarak Allah'ın burada anlatan bir peygamber geliyor. Çok büyük bir rahmet. Ya yabancı peygamber olsaydı, onların dilini bilmeseydi, konuşsaydı onları anlamasalardı. Cık, olmazdı ki. Veya tanımadıkları, bilmedikleri bir insan gelse de onlara yabancı birisi ve seni tanımıyoruz falan diyebilirlerdi ama içlerinden ve kim olduğunu bildikleri ahlakıyla, dürüstlüğüyle, eminliğiyle, güvenilirliğiyle, sıdkıyla, doğruyla, her şeyiyle, tevazuyla, zerre kadar kimseye haksızlık yapmamış, kimseyi kandırmamış, kimseye yalan söylememiş. Aranızdan bir peygamber. Ve ne kadar mükemmel bir insan olduğunu tanıyorsunuz. Dolayısıyla Arap peygamber olmasının da ilk muhataplar Arap açısından çok büyük ehemmiyeti var. Ama müfessirlerimiz daha çok Arap peygamber oluşundan ziyade min enfusikum hem cinsiniz. Sizden bir peygamber. Yani insan bir peygamber. İnsan bir peygamber. Böyle olunca da insan anlamı verdiğimiz zaman hepimizi daha yakından ilgilendiriyor. O peygamber insan. İnsan bizim gibi doğmuş, bizim gibi büyümüş, bizim gibi insani özellikler sahibi. Akşam yatıyor, sabah kalkıyor, uyuyor. Sokaklarda geziyor, çarşı pazara çıkıyor, alışveriş yapıyor. Hüzünleniyor, ağlıyor, gülüyor, evleniyor, çocuklar oluyor, torunlar oluyor, hastalanıyor, ölüyor. Yani ok değdiği zaman efendim vücuduna ok değdiği ok onun vücudunu paramparça ediyor, yaralanıyor. O müşrik Uhud'da efendimizin dişlerine vurdu, dişleri kırıldı efendimizin, dişi kırılıyor. Kanı yere akıyor. Hastalandığı zaman o ateşi efendim belki 40-45 dereceye çıkıyor. Şimdi melek olacak o zaman hiçbirisi olmaz. Dolayısıyla çamurdan topraktan yaratılmış bir insan olarak bizim başına neler geliyorsa Efendimiz başına geliyor. 7 tane çocuğun 6 tanesi Efendimiz hayattayken vefat ediyor. Hangi insanın başına gelse bunlara katlanabilir ama o insan o da. Çocukları da insandı ve böyle. Dolayısıyla min enfusikum yani hem cinsiniz bir peygamber olması bütün bunlara rağmen o Allah'ın peygamberi. Hiçbir zaman Allah'a isyan etmiyor. Hiçbir zaman ibadetini aksatmıyor. Hiçbir zaman efendim sabırsızlık göstermiyor. Hiçbir zaman bir kibirlik göstermiyor. Tevazuyla, sabrıyla, cömertliğiyle, merhametiyle, musibetler karşısındaki metanetiyle hep güzel örneklerini yapıyor, bize sunmuş oluyor. Ve insan olduğu için de kendisini örnek alma şeyimiz daha kolay olmuş oluyor. Efendimizin insan bir peygamber olması da hem onun insanlara örnek olma açısından çok önemli vasfını da getiriyor. Hem de Cenab-ı Hakk'ın bize olan rahmetini dile getirmiş oluyor. Aziz kelimesi geliyor peşinden Efendimizin. Aziz de izzet sahibi, şerefli, değerli, böyle değerini düşürecek şeylere meyletmeyen, böyle bayağı şeylere uğraşmayan, şerefli bir peygamber. O zaman bir Müslüman ne yapacak? Şerefli olacak. Hele hele Allah'ın dini anlatan bir muallim, öğretmen o zaman izzetli olacak, şerefli olacak. Şerefine leke sürdürecek bir şey yapmayacak. Yani ilgileri, temayülleri, alakaları, menfaati olan düşkünlüğü, böyle bayağı şeyleri olan temayülü, şunlar bunlar insan ne yapacak? O da izzetli olacak, şerefli olacak. Şerefine ve izzetine leke sürecek şeylerden özellikle bir muallimin, bir öğretmenin, bir hocanın, bir imamın, bir vaizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bu aziz izzetiyle hep Allah'ın peygamberi rütbesini taşıdı ve hiçbir zaman bayağı bir şeye Efendimiz hiçbir zaman temayül etmedi. hiç meyil göstermedi. Her hayatın, her anın, her şeyi bu izzetle dolu. Yine ayet-i kerime Münafıkın suresinde وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Yani izzet Allah'ındır, Resulullah'ındır, müminlerdir ama münafıklar bilmiyorlar diye. Dolayısıyla o imanın da izzetini taşımamız lazım. Bu izzeti en yüksek seviyede taşıyan Efendimiz Aleyhisselam'dı. Yine aziz kelimesinde güçlü kuvvetli olma anlamı vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de azizdir. Cenab-ı Hakk'ın ismi olan aziz kelimesi yani galibun, hep galip olan ve asla mağlup olmayan demektir. Aziz çok güçlü kuvvet demektir. Efendimiz Aleyhisselam'ın da Cenab-ı Hakk'ın bu isminden büyük pay aldığını görüyoruz. Efendimiz çok izzetli olduğu kadar aynı zamanda kudretli bir peygamberdi. Kudretli. Çok iradesi güçlüydü. Aynı zamanda bedenen de güçlü bir insandı. Ve aynı zamanda beşeri özellikle itibariyle çok güçlü bir insandı Efendimiz Aleyhisselam. Kendi beyanıyla sizden 40 erkeğe verilen güç bana verilmiştir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yani 40 erkeğin maddi gücü, manevi gücü, efendim cinsiyet gücü Efendimiz'e bu güç çok yüksekti. Demek ki Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Bu güçte yaratıyor. İradesi çok güçlüydü. Bir şeye karar verdiği zaman Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olarak bütün dünya bir araya gelse Efendimiz'i o kararını değiştiremezdi. Nitekim Efendimiz'in bu izzetini de görüyoruz. Efendimiz'in izzetini Mekke'de peygamberliğin ilk yıllarında sen bu davadan vazgeç, sana her şeyi verildikleri zaman istediğinde de ne kadar Mekke'nin en güzel kızlarını sana verelim diyor. Efendimiz o zaman 40 yaşlarında, belki efendim böyle gücünün en zirvesinde olduğu zaman İstediğin kızı verelim diyorlar. Senin olsun. Bir tane değil. İstediğin kadar. Gel diyor seni efendim Mekke'nin şeyini yapalım. Hakimi yapalım. Emir ol yani. Başkan ol. Sen başımızda ol. Sana tabi olalım. Ama bu teklifler böyle şey değil. Sıradan teklifler değil. Ciddi teklifler yani. İstediğin kadar mal biriktirelim. Hepimizin zengini oldu. Ama hastaysan da senin işi tedavi ettirelim. İşte biraz sıhhatine kavuş falan diye. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu aziz olması, yani izzetli kudret olması, siz bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz yine bu davadan geçmem diyerek bunu gösteriyor. Sonra işte bunlardan hep biz pay almamız lazım. Pay almamız lazım. Aleyhime anettum. Burada Efendimizin merhameti anlatılıyor. Sizi sıkıntıya sokan şeyler ona çok ağır gelir. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir özelliği vardı. Ümmetine, Müslümanlara ne kadar onların efendim üzecek şeyi varsa hem şahsi olarak, hem planı programı olarak, hem yaptığı çalışmalar olarak ümmetini, Müslümanları o kötülüklerden, şerlerden, o musibetlerden, o zararlı şeylerden korumak için çalışmıştır Efendimiz Aleyhisselam. Hem şahsi olarak, hem de kurmuş olduğu sistem olarak insanları şerlerden uzak tutmak için gayret göstermesi. Çünkü herhangi birimizin bir musibete uğraması, bir zarar uğraması Efendimiz'e ağır gelirdi ve istemezdi. Sadece bu duygu olarak bu şekilde değil, aynı zamanda eylem olarak da bunu Efendimiz gerçekleştirirdi. Yani ümmetinden zararı gidermek için bütün gayretle çalışır ve bütün plan programına göre yapardı. Harisun aleykum, ve size karşı çok düşkündü. Onlara her türlü, yani eğitim, öğretim, sağlık, nimetler, yeme, içme, ne kadar imkanları varsa devletin ve efendim o Efendimiz Aleyhisselam elinde varsa onları da onlara ulaştırmak için, yani müreffeh ümmetinin ve halkının müreffeh bir hayat yaşaması için bütün şahsi çalışmaları, planı, programı ve bu istikametteydi. Böyle olunca da Medine'de büyük bir İslam devleti teşkil etmiş oldu Efendimiz Aleyhisselam. Ve bil mu'mine raufur rahim, herkese karşı şefkatli, merhametli ama özellikle müminlere karşı son derece şefkatli, merhametliydi Efendimiz Aleyhisselam. Burada yine Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı iki önemli ismiyle, Rauf çok şefkatli, merhametli ve Rahim merhametli vasıflarıyla övüyor. Bu öğretmen olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın mümtaz vasıflarını dile getirdiği ayet-i kerime izah etmeye çalıştığımız üzere, aynı zamanda Resul Efendimiz'in elçisi olarak Allah'ın dinini anlatacak muallimler için de sahip olunması gereken önemli vasıfları ayet dile getirmiş oluyor. Bu çerçevede Cenab-ı Hak inşallah hepimize bu ayette olduğu şekliyle hem Efendimiz'i tanımayı, Efendimiz'e inanmayı, bağlanmayı, hem de Efendimiz'in bir elçisi olarak onun dininin üretilmesi ve yayılmasında ona layık elçi olabilmeyi Allah bize nasip edesin diyor. Hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.